geçmişte yaşamış ve Mesih'in dönüşünü beklemiş olan bazı kişilerin görüşlerine de şimdi yer vermek istiyorum. Onlar büyük sıkıntıyı ya da bin yıllık dönemi değil, onu yani İsa Mesih'i bekliyorlardı. Bizim de savunduğumuz bu bin yıllık dönem öncesi görüşün temelinde bu beklenti bulunur. Elçi Paulus'la birlikte çalışmış olan Barnaba'nın şöyle dediği belirtilir. Gerçek sep günüyle ilgili Mesih'in egemenlik sürmeye geleceği bin yıllık dönemdir. Roma gözetmeni olan Clement İsa'dan sonra 96 yılında şöyle der. Günlü bilmesek de her saat Tanrı'nın egemenliğinin beklentisi içinde olalım. İzmir gözetmeni Polikarp İsa'dan sonra 108 yılında tahtaların üzerinde yakılarak öldürülürken şöyle dedi. O bizi diriltecek ve onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Bir başka gözetmen, Antakya gözetmeni Ignatius ve dönemin tarihçilerine göre elçi Petrus'un ardından gelen kişidir şöyle der. Zamanı düşünün ve onu bekleyin. Hierapolis'in gözetmeni Papias İsa'dan sonra 116. yılda Yuhanna'yı görmüş ve dinlemiştir ve şöyle der. Mesih'in yeryüzündeki krallığı kurulurken bin yıllık bir dönem olacak. İsa'dan sonra 150 yılında yaşamış Martri şöyle diyordu. Biz ve Ortodoks sayılabilecek tüm imanlılar Yeruşalim'de bin yıllık bir dönemin olacağını biliyoruz. Bunu Hezekiel ve Yeşaya da dile getirmiştir. Lyons gözetmeni İrenios'un İsa'dan sonra 175 yılında İsa'nın babasının egemenliğinde tekrar geldiğinde asmanın ürününden içeceğiyle ilgili şunları söylediğini biliyoruz. Bu yalnızca Rabbimizin kişisel olarak yeryüzüne dönmesiyle mümkündür. Tertullus İsa'dan sonra 200 yılında şöyle der. Yeryüzünde bir krallık vaadinin verildiğini itiraf ediyoruz. Martin Luther ise Mesih'in gelişinin çok uzak olmadığını düşünelim demektedir. Calvin 3. kitabında şöyle yazar. Kutsal kitap hepimizi Mesih'in gelişini beklemek üzere birleştirmektedir. Kanon, Clement, Ignatius, Justin Marty ve Irenaeus gibi ilk Hristiyan önderler bin yıllık dönemi başlatmak üzere Rabbin hemen döneceği beklentisi içindeydiler. İmanlar topluluğunun ilk sevgisini bırakıp dünyanın gücüne bağımlı haline gelmesiyle güveyi bekleyen gelin olma durumu sona erer. Ardından da onun gelişini beklemeyi değil, yeryüzünde egemenlik sürmeyi seçerler. Dr. Elliot şöyle yazar. Origen ve Vahiy'i reddeden birçok kişi hariç tüm ilk yorumcular bin yıllık dönem öncesine inanmaktadırlar. Geisler'ın kilise tarihi ve kutlu umutla ilgili çalışmalarında şunlara rastlarız. Bu o denli belirgindir ki onu hiç duraksamadan bu çağın genel inanışı olarak kabul edebiliriz. Başka bir yorumcu elçilerden sonraki dönemde tüm önde gelen imanlar bu görüşteydi diye bildirmektedir. Dr. Adolf von Harnack şöyle yazar. Irenaeus, Hippolytus, Tertullus gibi ilk kilise önderleri ilk kilisenin geleneği de aynı yönde olduğundan buna inanıyorlardı. 3. ve 4. yüzyıllarda Yunan yorumcularının etkisinden uzak kalmış olan Latin ilahiyatçıları da aynı görüşteydi. Tüm bu alıntıların elçilerin zamanından ilk yüzyıllara dek kutsal kitabın yorumunda egemen olan görüşün bin yıllık dönem öncesi görüşü olduğunu kanıtladığını düşünmekteyim. İlk kilisenin önde gelen kişilerinin bin yıllık dönem öncesi görüşünde olduklarını görmek bizim için ilginçtir, aynı zamanda cesaret vericidir. Vahiy kitabı ile ilgili 6 önemli özellik gözümüze çarpmaktadır. Birincisi, Vahiy yeni antlaşmadaki tek peygamberlik kitabıdır. Eski antlaşmada 17 peygamberlik kitabı varken yeni antlaşmada yalnızca Vahiy bölümü bulunmaktadır. İkinci özelliği ise yazar Yuhanna kutsal kitaptaki yazarların hepsinden fazla geçmişe uzanmaktadır. Bunu kendi müjdelerinde de yapmıştır. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı demektedir. Sonra da yaratılışa uzanır. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı der. Yuhanna daha sonra da Vahiy kitabında gelecekteki sonsuzluktan ve Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz krallığından söz eder. Üçüncü önemli özellik ise bu kitabı okuyanlara verilen özel bir vaattir. Vahiy 1. bölüm 3. ayette bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu çünkü beklenen zaman yakındır der. İşte bu bir bereket vaadidir. Sonunda ise bu mesajı bozmaya çalışanlar için bir uyarı yer alır. Vahiy 22. bölüm 18 ve 19. ayetlerde bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır der. Bu uyarı peygamberlikle ilgili ilginç yorumlarda bulunanların durup dikkat etmelerine yol açmalıdır. Günümüzde önemli bir kriz olduğunda vahide bulunan her şeyin göreceli olduğunu söylemek tehlikeli olabilir. Tümüyle konu dışı konuşmak da yanlış bir yöntemdir. Maalesef bugün en popüler peygamberlik öğretmenleri yalnız kalmış, dışlanmış olanlardır. Bu önemli bir sorundur ve bir gün bunun yansımalarını görürüz. Dördüncü önemli özellik ise bu mühürlenmiş bir kitap değildir. Daniel'e kitabın sonunun vaktine kadar mühürlü kalacağı söylendi. Daniel 12. bölüm 9. ayette şöyle yanıtladı. Sen git Daniel, bu sözler son gelinceye dek saklanıp mühürlenecek dendi. Ancak Yuhanna'ya melek şöyle diyor. Vahiy 22. bölüm 10. ayet. Sonra bana bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır. Vahiy'in son derece karmaşık ve anlaşılamaz olduğunu söylemek bununla çelişmektedir. O mühürlenmiş bir kitap değildir. Hatta belki de kutsal kitapta en iyi düzenlenmiş kitaptır diyebiliriz. Diğer bir özelliği ise orada gerçekle ilgili görünümler ve simgeler açıklanmaktadır. Yuhanna özellikle belirtmiyorsa olduğu gibi yorumlamak bu yüzden tercih edilmelidir. Altıncı önemli nokta ise kutsal kitap yazılarının diğer bölümlerinden gelen peygamberlik hatlarının bir araya geldiği ana istasyon gibidir. Vahiy hiçbir şeyi başlatmaz. Kutsal kitabın başka bir yerinde başlamış bir şeyi sonlandırır. Onu iyice anlayabilmek için her peygamberliği başlangıçtan sonuna dek izlememiz gerekir. En az 10 önemli peygamberlik burada tamamlanmaktadır. Bu nedenle de vahiyi anlamak için kutsal kitabı bilmek gerekir. Vahide eski antlaşmaya 500'den fazla gönderme yapıldığı, 404 ayetin 278'inde bir göndermenin bulunduğu hesaplanmaktadır. Yani bu kitabın yarısından fazlası eski antlaşmayla bağlantılıdır. Vahiy kitabına 10 hava yolunun geldiği bir havalimanı olarak bakılabilir. Her birinin nerede başladığını ve vahiye gelene dek nasıl geliştiğini bilmemiz gerekir. Burada tamamlanan 10 peygamberlik ise şunlardır. Birincisi Rab İsa Mesih, kitabın ana konusudur. Konu canavarlar ya da öfke tasları değildir. Günahları taşıyandır. Ondan ilk olarak yaratılış 3. bölüm 15. ayette kadının soyu olarak söz edilir. İkinci olarak kilise yani imanlılar topluluğu eski antlaşmada başlamaz. İlk olarak Rab İsa tarafından Matta'da bu konuda Matta 16. bölüm 18. ayette şöyle söz edilir. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Dördüncü, kutsalların dirilişi ve değiştirilişidir. Beşinci nokta ise büyük sıkıntı, Tanrı'nın kendi halkının sıkıntıya gireceğini söylediği Tesniye 4. bölümde başlayandır. Beşinci nokta, şeytan ve kötülükler, özellikle Hezekiel 28. bölüm 11 ila 18. ayetler arasına gönderme yapar. Günah adamı yine Hezekiel 28. bölüm 1 ila 10. ayetlere gönderme yapmaktadır. Hristiyan aleminin gidişi ve sonuyla ilgili göndermeler Daniel 2. bölüm 31. ayet ila 45. ayetlerde ve Matta 13. bölümdedir. Diğer ulusların zamanının başlangıcı, gidişi ve sonu ise yine Luka 21. bölüm 24. ayet ve Daniel 2. bölüm 37. ayet referans alarak verilmektedir. Rab İsa diğer ulusların zamanı bitene dek Yeruşalim'in onların ayakları altında çiğneneceğini söylediğini hatırlamalıyız. Dokuzuncu nokta ise Mesih'in ikinci gelişiyle ilgilidir ve bu da Yahuda 14. ve 15. bölüme göredir ki Hanok da bundan yaratılışta söz eder. Onuncu tamamlanmış peygamberlik ise Tanrı'nın yaratılış 12. bölüm 1 ila 3. ayetlerde İbrahim ile başlattığı İsrail ile olan antlaşmadır. Tanrı İsrail'e 5 vaatte bulundu ve vahide hepsini yerine getirdiğini söyler. Şimdi şunu söylemek isterim ki vahiy kitabı zor bir kitap değildir. Liberal ilahiyatçılar onu zor bir kitap haline getirmeye çalışmış, bin yıllık döneme inanmayanlar da onun anlaşılması güç, simgesel bir kitap olduğunu düşünmüşlerdir. Hatta bin yıllık dönem öncesine inananların bazıları kitabın garip olduğunu gösterme çabasına dahi girmiştir. Aslında vahiy kitabı kutsal kitabın en düzenli kitabıdır ve onu yanlış anlamak için bir neden yoktur. Diğer kitapların hiçbiri vahiy kadar düzenli değildir. Yani kendi kendini bölümlere ayırmaz. Yuhanna Mesih'in geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili olarak kendisine verdiği buyrukları yazar. Gördüklerini şimdi, olanları ve bundan sonra olacakları yaz der kitapta. Sonra kitabın kendini yedili dizeleri içeren bölümlere ayırdığını ve her bölümünde olabildiğince düzenli olduğunu görmekteyiz. Kutsal kitapta bu şekilde kendini bölümlere ayıran başka bir kitap göremezsiniz. her şeyin simgesel olduğunu ve anlayışımızı aştığını söyleyenlere vahiyin olduğu gibi alınması gerektiğini söylemek isterim. Simge kullanıldığında o belirtilmektedir. Gerçek simgelerle açıklanmaktadır ve Yuhanna simgeleri gerçeği açıklamak için kullanır. Gerçek simgelerin açıklandığından daha ciddidir. Çalışırken çok önemli olan bu ilkeyi beraber izleyeceğiz. Bırakalım vahiy söylemek istediğini söylesin. Bundan dolayı kitaptan Yuhanna'nın bizim için gördüğü görümlerden bazılarını alıp bugün oluyormuşçasına yorumlayamayız. Bazıları gerçeğin simgeleridir ancak bugünkü gerçeğin değil. İnanlar topluluğu Yuhanna'nın gününde gerçek kiliseler olan 7 kilise şeklinde yeniden belirtilir. 7 kiliseyi de ziyaret ettim ve kalıntıları arasında oldukça fazla zaman geçirdim. Hatta bazılarını 4 kez gördüm. Fırsat olsa yarın yine buraya giderdim. Kalıntıları ve bölgeyi incelemek çok güzel bir deneyimdi. Böylece toplulukları gözümde canlandırabilir, Yuhanna'nın toplulukların tarihini vererek ne şekilde konuştuğunu da hayal edebiliyordum. Daha sonra 3. bölümün ardından imanlar topluluğundan bir daha söz edilmediğini görürüz. İnanlar topluluğu artık vahiye konu olmaz. Şöyle sorulabilir, yani kilise yok mu oluyor? Evet, yeryüzünden ayrılıp göğe çıkmakla ve Mesih'in gelini olmaktadır. Vahiyin son bölümünde de kilise değil gelin görülür. Sonra 4. bölümden itibaren her şey bugün bulunduğumuz yere göre gelecekte olmaktadır. Bu nedenle biri vahide açlık ya da savaşla ilgili bir yeri okuduğunda günümüze uymaz. Yuhanna'ya olduğu gibi anlatması için izin vermeliyiz. Aslında tüm kutsal kitaba bize kendi isteğini anlatması için izin verilmesi gerekir. İlginç yorumlarda bulunma düşüncesi benim bu kitaba bir parça korku ile girmeme neden olabilir. Peygamberliklerle ilgili görüşlerin geliştiğini görmek ilginçtir. Kilisenin önemli öğretileri tarihte de belirli dönemlerde gelişti. İlk olarak kutsal yazıların Tanrı sözü olduğu öğretisi bulunur. Buna Kristoloji yani Mesih bilimi diyebileceğimiz Mesih'in kişiliği öğretisi izler. Sonra kurtuluş öğretisi gelişti. Yıllarca bu böyle devam etti. Günümüzde ise peygamberliklerle ilgili çalışmalar artmıştır ve neye ve kime kulak vereceğimize dikkat etmemiz gerekir. İmanlar Amerika'ya yelken açmadan önce kilise önderleri şöyle demişti. Rab kutsal sözünden daha birçok gerçeği öğretecektir. Luther ve Calvin zamanlarının önemli ışıklarıydı ancak Tanrı'nın tüm amacını ele alamadılar. Tanrı'nın sözünden size bildirilecek hangi gerçek olursa olsun kabul etmeye hazır olun. Bu bir öğretidir çünkü Tanrı kendi gerçeğini size bir görüm, rüya ya da yeni bir yöntemle açıklamaz. Bu nedenle tümüyle yeni bir gerçeğin Tanrı sözünün doğru yorumlarından kaynaklanacağından emin olmamız gerekir. Söylediğim gibi 21. yüzyıl peygamberliklere ve gelecekteki olaylar yani eskatoloji ile ilginin arttığına tanıklık etmiştir. Özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu alanda önemli ilerlemeler kaydedildi. Kutsal yazıların bu bölümü yeniden aydınlatılmaktadır. Bu da vahiy üzerinde daha derin çalışmaların yapılmasına yol açar. Kitabı açıklarken yalnızca farklı olabilmek için yeni yorumlar getirme tuzağına düşmemeye çalışırım. Kalıplaşmış ifadelerden uzak durduğumu göreceksiniz. Vahiy ile ilgili çok sayıdaki çalışma diğerlerinin kopyası gibidir. Benim kitaplığımda vahiy ile ilgili yorum kitaplarının sayısı kutsal kitabın başka bir bölümüne ilişkin yorum kitaplarından fazla. Birçoğu da birbirinin neredeyse benzeridir. Sakınmamız gereken bir diğer tehlike ise vahiy kitabının şematik bir şekilde öğretilebileceği düşüncesidir. Kendimi öğretirken böyle bir şema kullanmaktaydım ama burada kullanmayacağım. Bunun nedeni de her şeyi açıklamak istediğinizde kimsenin anlayamayacağı kadar karmaşıklaştırabilme tehlikesidir. Çok kısaltınca ise yeterli bilgi veremez hale gelirsiniz. Güvenilir bazı kişiler bana değişik şemalar yolladı. Bir tanesi o denli karmaşıktı ki onu anlamak için de bir şemaya gerek vardı. Ben çizimler yerine genel bir fikir vermesi amacıyla vahiy kitabının değişik aşamalarını basitleştiren bir diyagram kullanacağım. Gördüğünüz gibi vahiy kitabı Mesih'in çarmıhı ve göğe çıkışıyla başlamaktadır. Vahiy 1. bölümde yüceltilmiş Mesih'i görürüz. 2. ve 3. bölümlerde imanlar topluluğu söz konusu edilir. 4 ve 5. bölümlerde imanlar topluluğu cennettedir. O sırada yeryüzünde büyük sıkıntı dönemi yaşanır. Bu olay 6. bölümden 18. bölüme kadar devam eder. 19. bölümde Mesih'in yeryüzüne döndüğünü, krallığını kurduğunu, 20. bölümde de Mesih'in 1000 yıllık egemenliğini görürüz. Ardından kurtulmamış olanların yargılandığı büyük beyaz taht kurulmakta, 21 ve 22. bölümlerde de sonsuzluk başlamaktadır. Bir yorumcu önemli bir gözlemde bulunur. Mesih'e karşı düzenli bir kampanya başlatan ilk imparator Domitian'dı. İmanlar topluluğu da bu kampanyaya Mesih'in liderliğinde son elçi Yuhanna ile karşılık verdi. Neron, Paulus ve Petrus'u mahvederken onları ara bozucu Yahudiler olarak görmekteydi. Domitian, Hristiyan hareketinin ardından kendi yüceliklerini tehdit eden, bilinmeyen bir varlığın olduğunu anlayan ilk hükümdardı. Bu varlığa karşı savaş açan ve savaşı kaybeden ilk hükümdar da o oldu. Bu gelecekte olacakların bir işareti gibiydi. Vahiy kitabının konusu çok önemlidir. Onu tekrar ve tekrar vurgulamak için dikkatinizi Vahiy 1. bölüm 1. ayete çekmek istiyorum. Şöyle yazar. İsa Mesih'in vahyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahyi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Bu kitabın İsa Mesih'in vahyi olduğunu aklımızda tutmamız gerekir. İncil'in ilk 4 bölümünde onun bedende geçirdiği günleri görüyoruz. Ancak vahide buna rastlamayız. Orada alçak gönüllüyken vahide yüceltilmiş durumdadır Mesih. Her şeyi kontrol edendir. İsa Mesih'in açıklanışı ise yine vahiy kitabının ana konusudur. Vahide her şeyin merkezinde kuzu vardır. O yani Mesih her şey sonsuz şeyin üstüne bina edildiği temeldir. Her şeyin asılı olduğu çivi gibidir. Her şeyin merkezi tüm bereketlerin çıktığı kaynaktır. Kuzu, ışık, görkem ve yaşamdır. Tüm kötülüğün kendisinden kaçmak zorunda olduğu ve huzurunda sevincin, doluluğunun bulunduğu göğün ve yerin Rabbidir. Bu nedenle vahiy bölümünü çalışırken kuzuyu görmeden fazla ilerleyemeyiz. Günahlarımızı temizleyip yoldaki işaretler gibi yolumuzu gösteren şimdi yüceltilmiştir ve her diz onun önünde çökmeli, her dilde onu övmelidir. Bu güzel sözlere haleluya diyorum. Kuzu dünyada egemenlik sürecektir. Tanrı'nın isteği ve amacı budur. Daha önce de belirttiğim gibi aslında vahiy zor bir kitap değildir. Kendini kolayca bölümlere ayırır. Bizim ayırmamıza gerek dahi kalmaz. Yuhanna bunu kendisine söylendiği şekilde yapmıştır. İlk bölümün 18. ayetinde yüceltilmiş Mesih'ten söz edilir. Vahiy 1. bölüm 18. ayet. Diri olan benim. Ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Onun kendisiyle ilgili 4 ifadesine bakalım. Diri olan benim. Ölmüştüm sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bendedir diyor. Sonra Yuhanna'ya yazmasını söyleyerek 19. ayette ana hatları verir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Bu onun gerçekleştirdiği harika bir bölüm ayrımıdır ve benzeri de yoktur. Geçmiş, bugün ve geleceği içerir. Geçmişte insanoğlu cennette diri olanım, bugün 7 kilise ölmüştüm ve gelecek olan kilisenin göğe alınıp Mesih'in gelmeden önceki işleri anlatılır. Aynı şekilde ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bendedir derken ileride olacaklara işaret edilir. Vahiy 1. bölümde yücelikteki Mesih, Vahiy 2 ve 3. bölümlerde dünyadaki inanlar topluluğu, Vahiy 4. bölümden 22. bölüme dek de gelecekteki krizden söz edilir. İlk sözü şudur, diri olan benim. Sonra Yuhanna'ya görmüş olduklarını yazmasını söyler. Bu geçmiş zaman kipindedir. İnsanoğlunun cennette vahinin yüceltilmiş Mesih'ini görmesine göndermede bulunur. Sonra şöyle der, ölmüştüm ama şimdi sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Sonra da şimdi olanları yaz demektedir. Bu şimdiki zamandadır. Mesih'in şimdiki işine göndermede bulunur. Birazdan yaşayan Mesih'in bugün de çok meşgul olduğunu göreceğiz. Onun imanlar topluluğunun başı olduğunun bilmiyorum farkında mısınız? Bugün birçok imanlı topluluğunun sorunlu olmalarının nedeni başsız bir beden gibi olmalarıdır. Topluluk kendi başı ile iletişim halinde değildir. Vahiy 2. ve 3. bölümlerde Mesih'in inanlar topluluğuna yönelik hizmeti görülür. 3. olarak Mesih şöyle demişti. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarı bende. 5. bölümde kitabı Rab İsa Mesih'ten başkasının açamayacağını görüyoruz. Vahiy 4. bölüm ila 22. bölümler gelecekle ilgili bölümlerdir ve Mesih Yuhanna'ya şöyle der. Bundan sonra olacakları yaz. Bundan sonranın Yunancası meta tautadır. Neden sonra? İmanlar topluluğuyla ilgili olaylardan sonra. Dolayısıyla 4. bölüm ila 22. bölümler imanlar topluluğu yeryüzünü terk ettikten sonra olacak olaylara işaret eder. Yanlış yorumlarda bulunanlar bu 3. bölümdeki olayları bugüne çekmeye çalışır. Bu da ilginç yorumların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Niçin Yuhanna'nın bize anlattığını izlemiyoruz? O bize vahyinin geçmişini, bugününü ve geleceğini verir. Bundan sonra yani metetauta ifadesi geldiğinde bize haber vermektedir. Vahiye uyum göstermeyen bir yorum sistemini izliyorsanız bunu fark etmelisiniz. Ben de Yuhanna'nın gösterdiğine uygun bir bölümlemeyi kullanıyorum. İlk olarak Mesih'in kişiliği, yücelikteki Mesih, ikinci olarak İsa Mesih'e ait olanlar, dünyadaki imanlar topluluğu, üçüncü olarak ise İsa Mesih'in programı ve cennet bilgisi yer alır. Son bölümde yeryüzündeki tüm şeylerin tamamlanmasıyla ilgilidir. Bu da kitabı harika kılan bir unsurdur. Vahiy kitabının ilk bölümünde Mesih'in kişiliğini, konumunu ve imanlar topluluğundan sorumlu başkâhin olarak görkemini görürüz. Onun tüm denetimi elinde tuttuğuna da tanık olmaktayız. İncil'in ilk 4 bölümünde onu alçak gönüllü ve ağırbaşlı olarak görüyoruz. O dünyadayken kendini düşmanlarına verdi ve haçta öldü. Vahide ise tümden farklı bir tablo ile karşı karşıya kalırız. O burada kontrol edendir. Yine Tanrı'nın kuzusuysa da kuzunun öfkesi açığa çıkmakta ve yeryüzünü korkutmaktadır. Öfkesiyle birlikte yeryüzündeki yargılaması da başlamaktadır. Kitabın konusu İsa Mesih'in kişiliğidir. Sahneyi cennet aldığında onu her şeyi kontrol eden olarak görüyoruz. İsa Mesih yalnız Vahiy kitabı değil, tüm kutsal kitapta asıl konudur. Kutsal yazılar hem Tanrı merkezli hem de Mesih merkezlidir. Mesih Tanrı olduğundan tüm Tanrı sözünün ufkunu dolduran da odur. Bunu vahiyi incelerken daha çok anımsamamız gerekir. Bir bütün olarak kutsal kitap bize onun ne yaptığını, ne yapmakta olduğunu ve ne yapacağını anlatır. Eski Antlaşma'nın son kitabı Malaki, doğacak olan doğruluk güneşinden söz ederek son bulmuştur. Lanetlenmiş yeryüzüne bir umut verir ve bu umut Rab İsa Mesih'in yeniden gelişidir. Vahiy ise imanları dünyadan almaya gelen Mesih'i temsil eden parlak sabah yıldızı ile son bulur. Eski antlaşmanın umudu Mesih'in gelişiydi. Yeni antlaşmanın umudu ise göğe alınmaktır. Vahiy Mesih'in açıklanışını tamamlayacaktır. Kutsal kitabın ilk ve son bölümleri olan yaratılış ile vahiy arasında da bir bağ söz konusu olmaktadır. Biri başlangıcı, diğeri sonu açıklar. İkisi arasındaki şu karşıtlıklara bir bakalım. Yaratılışta yeryüzü yaratılmıştı. Vahide ise ortadan kalkmaktadır. Yaratılışta şeytanın ilk başkaldırısı, vahide ise son başkaldırısı bulunur. Yaratılışta güneş, ay ve yıldızlar yeryüzünün yönetimiyle ilgiliydi. Vahide ise bu unsurların yeryüzünün yargılanmasıyla ilgili olduğunu görürüz. Yaratılışta güneş günü belirliyordu. Vahide ise güneşe gerek yoktur. Yaratılışta karanlığa gece denmekteydi. Vahide ise gece olmayacaktır. Yaratılışta sulara deniz dendi. Vahide ise deniz ortadan kalkmıştır. Yaratılışta günahın girişi vardı, vahide ise ortadan kalkışı var. Yaratılışta lanet geldi, vahide ise lanet yok edilir. Yaratılışta ölüm geldi, vahide ise ölüm ortadan kalkar. Yaratılışta keder ve üzüntü vardı, vahide artık üzüntü ve gözyaşı olmayacaktır. Yaratılışta ilk Adem'in evliliği vardı, vahide ise son Adem'in düğünü var. Yaratılışta insanın kendi Babil'ini inşa etmeye çalıştığını görürüz. Vahide ise o yıkılmakta ve yerine Tanrı'nın kenti yeni Yeruşalim kurulmaktadır. Yaratılışın kutsal kitabı yalnızca küresel değil, evrensel bir ifade ile başlaması ilginçtir. Yaratılış 1. bölüm 1. ayette, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı der. Kutsal kitap yine küresel ve evrensel bir kitapla sona ermektedir. Vahiy Tanrı'nın kendi evreni ve yarattıklarıyla ne yapacağını göstermektedir. Kabul etmemiz gerekir ki, vahiy kitabı gibi başka bir kitap yoktur.